Ayırım 48, sayfa 524. Sinan bir süre otel odasındaki ufak masanın üzerine çantasından çıkardığı konferans notlarına bakarak oyalanmaya başladı. Moskova-Londra gezisi herhalde tek düze geçen hayatının en unutulmaz macerası olacaktı. Notlarını bir süre karıştırdı. Aklını konuya vermeye çalıştı fakat başaramadı. Moskova'da öylesine tehlikeli günler geçirmişti ki üzerindeki ürküntüyü hala atamıyordu. Üstelik Londra'ya gelmek de bu kabusun tam bittiğini düşünürken daha nefes alamadan Leonid Voloshin denen adam çıkmıştı karşısına. Anladığı tek gerçek Tatyana'dan uzaklaşmadıkça başındaki bu beladan kurtulamayacağıydı. İster istemez Tatyana'yı anımsadı. Ondan bir türlü kopamıyordu. Hatta sempozyuma iştirakten vazgeçmiş, İstanbul'a dönmeyi bile düşünmüştü ama isteğini gerçekleştirememişti bir türlü. Önündeki notları itip ayağa kalktı, çalışamayacaktı. Uzun uzun gerindi. Rusya'da başına gelenlerden sonra vücudunun tüm adereleri sızlıyordu. Omuzunda, sol böğründe çürükler oluşmuştu. Neyse ki suratında şiş veya morluk yoktu. Bir süre otel odasında avare avare dolaştı. Kabul etmeli ki Tatyana'yı devamlı yanında istiyordu. Başına bunca derdi açmasına rağmen defalarca hayatını da kurtarmıştı. Tatyana'yı yanında istemesinin gerçek nedeni onu arzulamasıydı. Doktor Yelisev gerçekten tuhaf bir kadındı. Bulunduğu her yere ölüm korkusunu birlikte taşıyordu ama bedeninden fışkıran cinsel çekicilik insanı adeta kendisine mahkum ediyor ve kadınla karşılaşan erkek bir daha ondan kopamıyordu. Acaba bu her erkek için geçerli mi yoksa sadece ben mi böyle düşünüyorum diye tereddüte düştü, karar veremiyordu bir türlü. Ama şu an istediği tek şey bir an önce onun yanına dönmesiydi. Hatta bilinçaltı bu akşamki yemeğe götürülmediği için anlamsız bir kıskançlık hissine bile kapılmıştı. Bu duygusunun çok çocukça olduğunu biliyordu ama yine de o duyguyu içinden söküp atamadı. Yatağa uzandı. Başını odanın tavanına dikip hayale daldı. Acaba Leonid Voloshin şu anda neredeydi? Niye böyle bir girişimde bulunmuş ve sonra verdiği randevuya gelmekten neden caymıştı? Zihni Rus'la fazla uğraşmadı. Tekrar Tatyana'yı düşünmeye başladı. Nasıl olsa otele dönecek ve bütün gece sevişeceklerdi. Sert rüzgar bıçak gibi vücudunu dövüyordu Jessica'nın. İri yağmur damlacıkları yüzüne çarptı. Korkudan yine başı dönmeye başlamıştı. İlerlediği dar beton duvar pervazında düşmemek için sıkı sıkıya oymalı süslere tutundu. Göğsü yaşadığı anın dehşetinden körük gibi inip kalkıyordu. Onu öldürmeye kararlı katili adımını atmıştı dışarıya. Artık aralarında sadece birkaç metre kalmıştı. Adım adım yaklaşıyordu ölüm. Jessica çığlıklar atmak istedi ama sesi çıkmadı, bağıramıyordu. Her şey çok yaklaştığı ışığın geldiği o pencereye varmasına bağlıydı. Tek ümidi bir an önce oraya varmaktı. Tutunduğu süse dayanarak vücudunu çekti. Artık adım atmaktan ziyade ayaklarını sürüyordu. Başını çevirip peşindeki adama bir daha baktı. Adamın da zorlandığını hissetti. Burada yürümek gerçekten cesaret işiydi. Hem adamın bir elinde bıçak gibi keskin ve parlayıcı bir alet olduğundan duvara ancak tek eliyle tutunarak destek alabiliyordu. Jessica nihayet ışıklı pencerenin önüne geldi ve yumruğuyla cama vurmaya başladı. Perdeler açıktı. Genç kız kendisine bir yardım bulmak umuduyla içeriye göz attı. İri yarı bir zenci odanın tam ortasında saksafon çalıyordu. Jessica çılgın gibi cama vurmaya devam etti. Odadaki gürültüden cama indirdiği yumrukların duyulamamasından endişe etti bir an. Ama duymuştu zenci saksafoncu. Aleti ağzından çekmiş ve hayretle penceresinin dışında duran kıza gözlerini dikmişti. Bir an birbirlerine baktılar şaşkınlıkla. Jessica artık camı kırmaya bile kararlıydı. Bakışları yeniden duvar dibinde ilerleyen avcıya çevrildi. Keith, iri vücuduyla dar taş çıkıntı üzerinde ilerlemekte daha zorlanıyordu. Fakat kararlılığı adama cesaret veriyor olmalıydı. Jessica karanlıkta bile adamın yüzündeki vahşi isteği görebiliyordu. Dayanamadı ve bir çığlık attı. Sesi bu defa çıkmıştı. Çığlığı boşlukta yankılandı. Mesafe gittikçe daralıyordu. 2-3 adım daha atsa adam kendisine yetişecek ya da elindeki parlak metal silahı kendisine savuracaktı. Panik içindeki Jessica onun bir ustura olduğunu nihayet anladı. Susan'ın öldürüldüğü aletti bu. Peşindeki adamın Susan'ın katili olduğunu anlamıştı artık. Katile boş bulunup oda kapısını açsa tıpkı Susan gibi öldürülecekti. Nefesi daraldı, gözleri karardı, yapacağı bir şey kalmamıştı artık. Hatta bir an ne olursa olsun camdan içeriye kendisini atmayı düşündü. Belki her tarafı cam kesikleri içinde kalacaktı ama o bile ölmekten iyiydi. Tam o sırada pencerenin açıldığını ve iri yarı zencinin kendisini belinden kavradığını hissetti. Bu yeniden hayata dönüş gibi bir şeydi. Jessica tam derin bir nefes almaya çalışırken zenci saksafoncunun ''Deli misiniz siz, orada ne halt ediyorsunuz?'' diyen sert sesini işitiyordu. Zenci kendisini tutarken bir an ayakları yerden kesilmiş ve boşlukta kalmıştı. Ama bunlar güçlü kollardı ve Jessica adeta kendinden geçerek dışarının soğuğundan kurtulduğunu ve odanın sıcak havasının yüzüne çarptığını duyumsadı. Avcı Keith avının kurtulmak üzere olduğunu anlamıştı. Son bir gayretle aradaki mesafeyi kapatmak için bir hamle yaptı ve bir an tutunduğu duvar kabartmalarını bırakarak usturayı tuttuğu sağ kolunu geniş bir kavisle salladı. Çok geç kalmıştı. Salladığı kolu havayı dövdü ve bıçak zencinin bulunduğu odanın camının pervazına çarptı. Sert bir saldırıydı bu ve Keith darbenin şiddetinden dengesini kaybetti. Yerinde sallandı, bir yere tutunmak için debelendi, sonra acı bir çığlık attı. Boşlukta uçuyordu şimdi. İri vücudu kontrolsüz hareketlerle 3 kat aşağıdaki otelin beton zeminine yapıştı. Avcı Keith o anda öldü. Zencinin kollarındaki Jessica hıçkırıklarla ağlamaya başlamıştı. Saksafoncu kızı yatağa oturturken işittiği acı feryadın ne olduğunu anlamak için yeniden pencereye koştu. Durumu az buçuk anlamıştı. Başını çıkarıp baktığında karanlık arka bahçe zemininde yatan cansız vücudu gördü. Kızın bir an için kendinden geçtiğini sanmıştı fakat yaşadığı bütün korkulara rağmen Jessica baygın değildi. Yalvarır gibi bir sesle ''Lütfen telefon edin'' diye fısıldadı. ''Polise mi?'' ''Nereye olursa'' diye inledi Jessica ama öncelikle şu numaraya.'' Zenci kızın ağzından dökülen numarayı aklında tutmaya çalıştı. Jessica David'in cep telefonunun numarasını vermişti. Trinidadlı zenci saksafoncu Soho'daki Orange Bar'da çalışıyordu. Her gece 12'de çalıştığı bara gider ve diğer iki zenci arkadaşıyla müzik yapardı. 35 yaşlarında iri kıyım bir adamdı. Pek çok ırktaşının aksine sakin ve yumuşak huylu bir insandı. Gürültüden patırtıdan kaşınır, başının herhangi bir şekilde belaya bulaşmasından özellikle imtina ederdi. Odası bir anda sivil elbiseli memurlar ve üniformalı memurlarla dolmuştu. Zenci O'Hama Lubery hala neler olduğunu pek anlamamıştı ama üniformalı polislerden biriyle sarı saçlı mavi gözlü sivilin tartıştıkları gözünden kaçmadı. Yakışıklı sivil sıradan bir memur gibi davranmamış, o kalabalığın içinde bile yakınıymış gibi yatakta uzanan kadına sarılmıştı. O'Hama resmi polisler tarafından sorgulanmaya başlarken David usul usul Jessica'nın saçlarını okşuyordu. Genç kız hala olayın şokunu üzerinden atlatamamış ve sarsılarak ağlamaya devam ediyordu fakat parmaklarını kenetlediği David'in ellerine de sıkı sıkıya sarılmıştı. David Blandford yumuşak sevecen bir ifadeyle sordu. ''Seni o adam mı kaçırdı?'' Jessica gözlerini adamdan kaçırarak ''Hayır'' dedi. ''Yani evi kendi isteğinle mi terk ettin?'' Jessica zorlukla ''Evet'' diye fısıldadı. ''Ama neden, ne oldu? O saatte apar topar bana en ufak bir not dahi bırakmadan niye kaçmak istedin?'' Jessica'dan ses çıkmamıştı. ''Hadi Jessica söyle bana ne oldu?'' Genç kız yutkundu. ''Öylesi daha iyi olacaktı David. Ben yapmam gerekeni yaptım.'' ''Anlamıyorum hiçbir şeyi. Yapman gereken neydi?'' ''Beni kullandın David ve bana yalan söyledin.'' ''Ne yalanı? Sana hiç yalan söylediğimi hatırlamıyorum.'' Jessica susmuştu yine. Utanıyordu ve karşısındaki adamı sevdiğini söylemek ağrına gidiyordu. David ondan cevap alamayınca uzanıp alnından öptü. Odadaki kalabalığı hiç umursamamıştı. ''Her şeyi apaçık konuşmalıyız Jessica.'' Belki haklıydı David ama genç kız onu arayan kadının telefonunu bir türlü sevdiği adama söyleyemiyordu. Korkudan ve yaşadıklarından sararmış yüzü birden alal oldu. ''Sana aşık oldum David, bu bir hataydı ve asla olmamalıydı.'' ''Beni bunun için mi terk ettin?'' Kız yeniden duraladı, sonra ağır ağır. ''Gelen o sessiz telefon birden bana bütün gerçekleri anlattı. Her şeyi bütün çıplaklığıyla yüzüme vurdu.'' diyebildi. ''Hangi telefondan bahsediyorsun sen?'' David merakla bakışlarını kızın mahcup gözlerine dikmişti. ''Bu akşam sevgilin aradı. Evinde bir kadın olduğunu anlayınca da sustu.'' Benim hayatımda özel biri yok Jessica, inan bana. Hiç olmazsa senin evdeki varlığından rahatsız olacak birisi. Ama benim sesimi duyunca cevap vermedi. Bunun nedenini bilemem. Belki yanlış bir numara düşmüştür. Şaşıran genç kız inanıp inanmamak arasında bocalayarak David'e baktı. Doğru mu söylüyorsun David diye sordu. Sana hiç yalan söyledim mi? Hala anlamıyor musun Jessica? Seni seviyorum. Her şeye rağmen mi? Her şey dediğin nedir? Biliyorsun işte başıma gelenler, benim yaptıklarım. David kızı kollarının arasına aldı. Bunu bir an bile düşünmedim diye kulağına fısıldadı. David, Jessica'yı kendi ekibinden bir memurla yeniden evine gönderdi. Telefonun başında bulduğu ekmek bıçağını kız sakinleştikten sonra sormayı kararlaştırmıştı. Polis ekibi de kızın resmi sorgulamasını MI6'in yardımıyla sonraya bırakmayı kararlaştırdı. David en kısa zamanda eve dönmek hususunda Jessica'ya söz verdi. Blandford ilk iş olarak şefi Roger Bannister'a kızı bulduğunu, gerekli açıklamaları daha sonra yapacağını telefonla bildirdi ve doğruca otelin arka bahçesinde cesedin bulunduğu yere gitti. Keith 3. kattan başının üstüne düşmüş olmalıydı. Kafatası yarılmış, başının olduğu bölge kan içinde kalmıştı. Ölüm aracı olarak kullandığı ustura 2 metre ileride betonun üstünde duruyordu. Önü açık paydüsünün etekleri belinin altında toplanmış, kravatı gömlek yakasının kenarına kaymıştı. Ceketinin sağ cebinden kayan cep telefonu göbeği hizasında duruyordu. Cesedin başında bir polis memuru, bir de MI6'den memur vardı. Otel katibi nöbetine isabet eden bu olaydan dolayı tir tir titremekteydi. David kendi elemanına dönerek, "İşe yarar bir şey buldun mu?" diye sordu. Memur, "Üzerinde 3 ayrı kimlik bulduk efendim," diye cevapladı. "Hangisinin gerçek olduğunu araştıracağız." "Tamam," diye söylendi Blandford. "Bir an önce adamın gerçek kimliğinin tespit edilmesini istiyorum." Tam bu sırada inanılmaz bir olay oldu ve Keith'in göbeği üzerinde duran cep telefonu çalmaya başladı. Herkes şaşırdı bir an. O düşüşten sonra telefonun çalışması adeta mucizeydi. Cesedin başındakiler bakıştılar. David yavaşça yere çömeldi ve telefonu açarak ''Evet'' dedi. Tok ve kalın bir ses ''Merhaba Keith, ben Wilson'' dedi. David bir an dona kalmıştı. Ne diyeceğini bilemedi. Kısa bir sessizlik oldu. Telefonun diğer ucundaki adam ''Keith'' dedi tekrar. David artık arayanın kim olduğunu biliyordu. Talihinin yaver gittiğini hissetti. Fakat önemli bir sorunu vardı şimdi. Konuşmaya devam ederse Wilson'ın aradığı kişi olmadığını anlamasından huylanıyordu. Tekrar ''Evet'' diyebildi. ''Kızın işini hallettin mi?'' ''O iş bitti.'' David'in dili damağı kurumuştu. Wilson henüz şüphelenmemişti. "İyi," diye homurdandı adam. Sonra aceleyle konuşmaya devam etti. "Bu gece sana ihtiyacım var. Hemen arabaya atla ve gel." "Nereye?" "Southall'deki Hint lokantası Matthews Brilliant'ı bilir misin?" Ajan elinden geldiğince tek kelimelik cevaplar vermeye çalışıyordu. "Evet." "Saat 10.30'da onun önünde ol. Usturanı da yanına al, anlıyor musun?" David yerinde duramaz olmuştu. Ama adamı biraz konuşturmakta yarar vardı. "Ne olacak?" diye sordu. Kulağına akseden sesten Wilson'ın çok heyecanlı olduğunu anlamıştı. "Şimdi konuşacak zaman yok. Şu kadarını bil ki hayatının en büyük işini bu gece yapacaksın Keith. Yarın çok zengin biri olarak hayata gözlerini açacaksın. Hadi bekliyorum seni, oyalanma." Telefon kapanmıştı. David avcının telefonunu eline alarak cesedin başından kalktı. Uzun bir gece olacağı benziyordu. Ayırım sonu. Sayfa 533.